Kanal isyan bul. Dikkat ettiniz mi bilmem, eskiden ne işe yaradığını bilmek bir yana, bazılarının adını bile duymadığımız birçok bilim dalının neredeyse uzmanı olduk. Ovalara, bilim adamlarının bina inşa edilmemeli dediği alanlara evler inşa ettik, tarım arazilerini imar açtık. Deprem geldi yerle bir etti, hepimiz jeoloji mühendisi olduk, sismolog olduk adeta. Yanal atımlı fay hatlarıyla yattık, dikey atımlılarıyla kalktık. Ormanları yaktık, ağaçları kesip AVM diktik üzerine. Çarpık kentleşme, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, sanayileşme, filtresiz fabrika bacaları derken sera gazları tuz biber ekti üstüne. İklim değişti, bir kuraklık oldu, bir seller götürdü ortalığı. Doğanın dengesi bozuldu iyiden iyiye, çekirgeler bastı ortalığı. Yana yakıla meteoroloji mühendislerini aradık, çevre mühendislerine, ziraat mühendislerine danıştık. Zooloji ve etoloji mühendislerinden yardım istedik, çekirgelerin tepesi daha fazla atmasın diye. Pandemi oldu, Covid-19 patladı. Doktorların, biyologların, mikrobiyologların, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ayağının turabı olduk. Zoom'da iki muhabbetin belini kıranlar spike proteinden, mRNA'dan, antikor düzeyinden, ACE2 reseptörlerinden falan dem vurmaya başladı. Evrim teorisini Darwinizm sanıp burun kıvıranlar, evrimin mantığını bilmeden üretmenin mümkün olmadığı aşıyı Hacı Bekler gibi beklemeye başladılar. Heyhat! Şimdi de müsilaj girdi dilimize. Rahmetli Öztürk Serengil'den kelajı öğrenmiştik de müsilajı da yeni öğrendik. Peki müsilajın çaresi kimde? Tabii ki o da Alo Bilim Hattı'nda. Çocukluğumda radyoda her hava durumu bülteni sonunda Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan balıkçılara uyarı yapılırdı. Oşinograflar'ın bir gün yaşamımızın önemli bir parçası olacağı hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Deniz bilimi demekmiş bu arada. Onu da öğrendik hamdolsun. Listeyi uzatmak mümkün. Demem o ki berbat ederken bilime ve bilim insanlarına kulak vermemeyi, hatta çok iyi biliyormuşuz gibi eleştirmeyi alışkanlık haline getiriyor. Başımız sıkışınca dönüp dolaşıp bilime ve bilim insanlarına koşuyoruz. Yandık Allah kurtar bizi diye. Demek ki neymiş? Bilimin sözünü dinlemeyenin burnu dertten kurtulmazmış. Şimdi gündemde Kanal İstanbul var. Aslında milletin gündemi değil, mini minnacık bir grup siyasinin gündemi Kanal İstanbul. Zira halkın gündemi uzun zamandır hep aynı. İşsizlik, yoksulluk ve adaletsizlik. Ha bir de Sedat Peker'in iddiaları. Bu yazıyı yazmak için biraz araştırma yaptım da bir tane bile Kanal İstanbul yapılmalıdır, doğru bir projedir diyen bilim insanına rastlamadım. Açıkçası okuduklarım öylesine dehşet verici boyutlardaydı ki iyidir yapılsın diyen bir bilim insanı çıkarsa diplomasından şüphe edeceğim o derece yani. Bilim insanlarının dediklerini okuyunca bunun bir projeden çok proje olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Anlayan anladı. Böylesine felaket sonuçlar doğurabilecek bir işi yapmaya kalkmak için gerçekten çılgın olmak lazım. Neden çılgın proje dediklerini anlamak zor değil. Şimdi gelelim şu kanal meselesinin ayrıntılarına. Ne diyor bilim insanları? Gelin sözü onlara bırakalım. Siyaset ve popülizm sussun, bilim konuşsun. Sizin için deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, deniz bilimleri uzmanı Profesör Doktor Cemal Saydam, toprak ve ekoloji uzmanları Profesör Doktor Doğanay Tolunay ve Profesör Doktor Doğan Kantarcı, DPT eski uzmanı Haluk Dural ve emekli kılavuz kaptan Saim Oğuz Ülgen'in Kanal İstanbul hakkındaki görüşlerinden oluşan bir derleme yaptım. İşin uzmanları diyor ki, depremin eli kulağında. Kanal İstanbul'un güzergahı deprem açısından çok riskli. 7,2 ile 7,6 arası büyüklükte bir deprem kanala zarar verir. Kanal güzergahının zemini de depremi büyütecek nitelikte. Kanal ve çevresinde en az 9 şiddetinde deprem olacaktır. Ayrıca heyelanlar olabilir. Kanal çok kalın alüvyonların üzerinde oturuyor. Deprem sonrasında üstündeki yapıların ayakta kalması mümkün olmaz. Üzerine kurulacak köprülerde kaza, yıkıntı vs. olursa acil müdahaleler yapamazsınız. Deprem bekleyen bir kentte nüfus ve yapı stokunu arttırmamanız gerekiyor. En büyük yıkımı özellikle kanalın yapılacağı alanlar görecek. Kanalı yapmak için 1.1 milyar metreküp hafriyat yapmanız gerekiyor. Günde 11 ton patlayıcı kullandığınızda her seferinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaratırsınız. Toz, toprak ve patlayıcı o bölgedeki bitki örtüsüne, ormanlara, canlılara ve çevreye zarar verir. Karadeniz'de her saniye 5500 metreküp kirli su, her gün 4700 ton organik madde Marmara'ya gelecek. Yani İstanbul ve çevresine 48 milyon insanı yerleştirirseniz o kadar atık Marmara'ya bir günde geliyor demektir. Marmara müsilaj oluşumuna sebep olan organik maddeye doydu, alarm veriyor. Kirlilik iki misli artar. Kazdığınız çamur Marmara Denizi'ne sürüklenmeye başlar. Marmara Denizi çürük yumurta kokmaya başlar. İstanbul'u yaşanmaz hale getirir. Küçükçekmece Gölü'ne burnunuzu soktuğunuz vakit tüm arazi gölün içine kayar. Hem Marmara'yı kirletir hem de Küçükçekmece Gölü balık türleriyle birlikte yok olur. Kanal İstanbul su stoklarını tahrip eder, su havzaları boşalır, tuzlanmaya neden olur. Yıllık 55 milyon metreküp su verimine sahip olan Sazlıdere Barajı tamamen yok olacak. Terkos Gölü'nün su toplama havzası daralır, hız tuzlanmasına, toz ve egzoz gazları ile kalitesinin bozulmasına yol açabilir. İstanbul'un zaten suyu yok, sonrasında yandım Allah dersiniz. Yani Kanal İstanbul başlı başına bir felaket. Bu kanalın etrafındaki köylerde insanlar üretim yapıyor. Ellerinden bu yerleri alıyorsunuz. Kanal sadece Karadeniz suyu ile dolar. Bu su da Marmara'ya jet halinde çıkar. Önce besin zenginliği ve balık bollaşması yaşanır ama ilerleyen yıllarda alt tabakadaki oksijen tükenir. Ondan sonra bir daha asla geri dönüşü olmaz. Oksijen tükendiğinde balıkların göç yollarına da engel olacak. Karadeniz'in tuzlanma oranı yükselecek, ekolojisi değişecek. Oluşacak yeni adanın yeraltı suyu kalmayacak, taşıma suya mahkum olacak. Yeni oluşacak adada yaşayanların atık suyu ne olacak? Karadeniz'e atsanız boğaza girecek, Marmara'ya verseniz onu daha da hızlı oksijensizliğe itecek. Kanal bir inat uğruna gerçekleştirilirse bilin ki ülkemiz denizlerin ekolojisini değiştirerek uluslararası felakete imza atan ülke konumuna gelecektir. İstanbul kuşlar için göç yolu üzerinde olan bir yer. Buraları yok ederseniz kuşların konaklayabileceği alanlar kalmaz. Yeni havaalanının çevresindeki açıklık alanlara konabilirler. Güzergahta mevcut milli parklardan dahi daha üst bir koruma seviyesinde olan muhafaza ormanının bir kısmı kanaldan çıkacak dolgu ile yok edilecek. Afetlere karşı direnç sağlayan doğal alanları, ormanları, meraları, tarım alanlarını kaybediyorsunuz. Montre bağlamı da Kanal İstanbul iki amaca hizmet edecektir. 1. ABD Montre Antlaşması'nı delmek için antlaşmanın feshi konusunda baskıyı arttıracaktır. 2. Açılacak kanal TSK'nın 1. ordusunun ağır zırhlı birlikleriyle Trakya'nın irtibatını kesecektir. ABD'nin Karadeniz'e girmek istemesi için başta 3 sebep sayılabilir. 1. Ukrayna'daki hükümeti desteklemek, Kırım üzerinden Rusya'yı güneyden kuşatmak. 2. Gürcistan'a tam destek vermek, NATO'ya alarak Gürcistan'daki askeri üslere yerleşerek Rusya'yı Kafkaslardan kuşatmak ve bu çerçevede Mustafa Kemal ve Lenin'in anlaşarak yıktıkları Kafkas Seddi'ni tekrar kurarak Rusya ile Türkiye'nin irtibatını keserek Türkiye'yi kuzeyden kuşatmak. 3. En önemlisi ise Romanya'ya ve Ukrayna'nın Odessa veya başka uygun bir limanında Avrupa Füze Kalkanı projesi kapsamında füze kurvazörü konuşlandırarak böylece Rusya'nın stratejik hedeflerini vurma imkanını elde etmektir. Projenin en önemli gerekçelerinden birisi olarak sunulan İstanbul Boğazı'nda tehlike yaratan gemilerin bu kanaldan geçirileceği iddiası büyük bir yalandır. Uluslararası Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre İstanbul ve Çanakkale Boğazları serbest su yollarıdır ve buralardaki deniz ulaşımı hakkında Türkiye hiçbir yasal kısıtlama yapamaz. İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemileri Kanal İstanbul'dan geçmeye zorlayamaz. Gemi kazalarından bahsediliyor. Son kaza 2018 yılında gemi makine arızası sebebiyle oldu. Dünyanın her yerinde oluyor o tip kazalar. 1979 Independent ve 1994 Nasya kazaları gibi trajik kazalardan sonra önemli tedbirler alındı. 27 yıl geçti bu kazaların üzerinden ve herhangi bir trajik kaza olmadı. Şimdi İstanbul Boğazı'nda tehlike var deniliyor. Peki uzmanlara soruldu mu tehlike var mı diye? Hayır. Bir de sanki İstanbul Boğazı'ndan gemiler bedava geçiyormuş da Kanal İstanbul'la birlikte iyi bir gelir sağlanacakmış algısı yaratılıyor. Bu da doğru değil. Biz zaten boğazlarımızdan para kazanıyoruz. Boğazlardan geçen gemiler Türk Boğazları gemi trafik hizmetlerine hatırı sayılır bir vergi veriyorlar. Kanal İstanbul yerine Samsun Ceyhan boru hattını yapın. Bu ülkeye daha fazla faydanız olur. Böylece boğazların da yükünü azaltmış olursunuz. Kanal İstanbul Marmara'yı yaşanmaz hale getirecek. İşin uzmanlarının, bilim insanlarının görüşlerinin küçük bir kısmını aktardım size. Hani Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu demişti ya, Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul Marmara'daki deniz salyasını bitirir diye. Bakın Profesör Doktor Naci Görür ne diyor. Karadeniz dünyanın en kirli denizlerinden biridir. 200 metrenin altında hayat yoktur. Tüm Orta Avrupa'nın sanayi atıkları Tuna Nehri ile Karadeniz'e, bir kısmı da Boğaz'dan Marmara'ya geliyor. Karadeniz'den su gelirse Marmara kurtulmaz, aksine daha da kirlenir. Ben söze bakarım, söz mü diye, bir de söyleyene bakarım, işin ehli mi diye. Hiçbir proje, bırakın bir kişinin, grubun, partinin demesiyle yapılmasını, tek bir bilim dalının dahi tekeline bırakılmayacak şekilde disiplinler arası düzeyde ele alınarak artısı eksisi ortaya konulmadan yapılmamalıdır. Bunca bilim insanının olumsuz görüşüne rağmen niyetiniz bir şeylere inat, İstanbul'u öldürmek, Marmara'yı bitirmek ve de Türkiye'yi süründürmekse 3T'den yani tarih, toplum ve tanrıdan çekeceğiniz var bilesiniz. Toplumun vicdanının en karanlık köşesinde, tarihin de çöp tenekesinde yer alacağınızdan şüpheniz olmasın. Ha, üçüncü T'nin işine ben karışmam. O sizi nereye konumlandırır, orasını kendi bilir artık. Yazan Meltem Kaynaş, Kazez Yılmaz.